Ayrım 24.
1. Siyasal iktidarın özgür genel seçimlerle oluşması. 2. Gerektiğinde siyasal iktidarın karar ve uygulamalarını da denetleyebilen bağımsız yargı. 3. Farklı toplumsal çıkar ve görüşleri temsil eden siyasal partiler. 4. Farklı toplum kesimlerini temsil eden ve siyasal katılımı kolaylaştıran dernekler ve sendikalar gibi kitle örgütleri. 5. Yurttaşların gelişmelerinden doğru bilgi edinme haklarını sağlayacak özgür kitle iletişim araçları. Demokrasinin var olabilmesi için gerekli ekonomik koşullar incelendiğinde özellikle şu 3 nokta dikkati çekiyor. 1. En azından bireylerin yaşamsal gereksinmelerinin yeme ve barınma gibi karşılanabildiği bir üretim düzeyi. 2. Ekonomik yaşamdaki etkinlikte belirli bir sermaye emek dengesi. 3. Toplumsal sınıflar arasında çok büyük gelir farklarının bulunmaması. Demokrasinin var olabilmesi için gerekli toplumsal koşulların başında ise şunlar geliyor. 1. Ulusal bütünlüğün sağlanmış olması. 2. Hiçbir toplumsal sınıfın diğerleri üzerinde kesin bir üstünlüğünün bulunmaması. 3. Toplumsal sınıflar arasındaki geçiş akışkanlığının yüksek olması. 4. Toplumda çoğunluğun kitle iletişim araçlarını izleyebilecek bir eğitim düzeyinde bulunması. 5. İnsanların eşitlik ve özgürlüğüne, hoşgörü ve uzlaşmaya dayalı bir değerler sisteminin ulusal kültürde egemen olması. Bu ekonomik ve toplumsal koşulların gerçekleşmesi ölçüsünde demokratik bir rejime sahip olma olasılığı artar. Demokrasi, yaşamsal gereksinmelerini yeterince karşılayamamış ve yeterli bir eğitim düzeyine ulaşamamış toplum kesimleri için bir araçtır. Bu kesimlerin sorunlarının çözümünü kolaylaştırdığı, beklentilerini karşılayabildiği ölçüde demokrasiye sahip çıkmaları doğaldır. Ancak bu sınırın üzerindekiler ve özellikle de aydınlar için demokrasi sadece bir araç değil, aynı zamanda insanca yaşamanın vazgeçilmez bir koşulu olarak amaçtır. Demokrasi onu amaç olarak benimseyenlerin artması ölçüsünde kökleşir ve güçlenir. B. Siyasal demokrasi. Siyasal demokrasi belirli tarihsel koşulların ürünü olarak ortaya çıktı ve liberalizmin ilkelerine uygun bir gelişme gösterdi. Derebeylik düzeninin yıkılmasına neden olan gelişmeler aynı zamanda siyasal demokrasinin oluşumunu da hazırladılar. Demokrasi ancak birbirini dengeleyen güçlerin varlığı oranında gücün tek elde toplanmadığı, paylaşıldığı durumlarda olanaklıdır. Yoksa egemen olan bir güç bu egemenliğini, paylaşmayı gönül rızası ile kabul edemez. Siyasal demokrasi tarihsel evrim içinde büyük ölçüde toprak soylular ile kent soylular arasındaki savaşımın ürünüdür. Bu iki güç arasındaki göreceli denge ilk kez İngiltere'de ortaya çıktığı için siyasal demokrasi ile sonuçlanan evrimde ilk kez bu ülkede 13. yüzyılda belirginleşmiştir. İngiltere'nin bir ada ülkesi olması dolayısıyla savunmasının kolaylığı, kralın emrinde güçlü ve sürekli bir ordunun bulunması zorunluluğunu yaratmamıştır. Bu durum, kralla derebeyleri arasında belirli bir dengenin oluşumunu kolaylaştırmıştır. Kralın, vergi koyabilmek için toprak soylularının rızasını alması zorunluluğunu getiren 1215 tarihli Büyük Ferman, işte böyle bir dengenin ürünüdür. Fransızca parler, konuşmak sözcüğünden kaynaklanan parlamento, çıkış noktasında krala danışmanlık yapan soylular ve yaşlılardan oluşan bir kuruldu. Magna Carta ile birlikte bu kurul süreklilik ve temsil niteliği kazanarak danışmanlığın ötesine geçti. Bir yandan toprak soyluların, öte yandan da tüccar ve esnafın temsilcilerini barındırmaya başladı. Zamanla da tamamen sınıfsal nitelikte iki meclise ayrıldı. Toprak soyluları temsil eden Lordlar Meclisi ile kent soyluları temsil eden Avam Meclisi. Derebeylik düzeninin oluşmasında iki etken ana rolü oynamıştı. Doğu ticaret yollarının kapanması ve kentlerin güvenliğinin azalması. Doğu ticaret yollarının kapanmasının nedeni geçiş bölgelerinin İslam toplumlarının egemenliğine geçmesiydi. Kentlerde güvenliğin azalmasının nedeni ise barbar istilaları olarak adlandırılan Norman ve Macar istilalarıydı. 5. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar uzanan bir süreç içinde bu iki etkenin bir araya gelmesiyle kentler önemini yitirdi. Ticaret yaşamı söndü, kentsel ekonomi geriledi. Yoksullaşma başladı. İş ve güvence arayan insanlar kentten köye akın ettiler. Derebeyler onlara bir yandan şatoları ve askerleriyle güvenlik sağlarken öte yandan işlemek için toprak verdiler. Serf adıyla derebeyine ekonomik açıdan olduğu kadar hukuksal açıdan da tam bağımlı bir sınıf doğdu. Tarımda ağır sabanın, savaş teknolojisinde ise zırhlı atlının devreye girmesi bu gelişmeleri kolaylaştırdı. Derebeylik düzeninin 11. yüzyıldan başlayarak çözülmesinde ise süreç tersine işledi. Bir yandan Haçlı seferleri, öte yandan İskandinav halklarının Rusya üzerinden geliştirdikleri ilişkiler, Doğu ticaret yollarının yeniden açılmasını sağladı ve kentlerde ticaret yaşamı canlandı. Bu canlanma ilkin liman kentlerinde olduğundan ilk cumhuriyetlerde oralarda kuruldu. Doğu'nun ipeği ve baharatı Avrupa'ya gelirken Avrupa'nın yünlü kumaşlarına da Doğu'da önemli bir pazar doğdu. Yünlü kumaşa doğan istem ise derebeylik düzeninin yıkılmasında ayrıca rol oynadı. Yün ticareti hayvancılığı özendirirken hayvancılığın gelişimi tarımsal üretime ilgiyi azalttı. Tarım alanları meraya dönüştürülünce çok sayıda çiftçi yerine az sayıda çoban yeterli oldu. İşsiz kalan çiftçiler kente akın ederlerken toprak fiyatları arttı. Toprakların, derebeylerin ve bazı varlıklı köylülerin elinde birikmesi süreci hızlandı. Tarımsal üretim ticari amaca, kentlerin gereksinimini karşılamaya yöneldi. Derebeylik düzeninin yıkılmasına ticaretin gelişmesinin büyük katkı yaptığını görüyoruz. Kendi kendine yeten kapalı tarım ekonomileri bu süreç içinde çözülmeye yüz tuttular. Ekonominin çerçevesi genişledi. Ülkenin tümü bir pazar oluşturdu. Bölgeler arası ilişkiler arttı ve bölgesel dillerde Latince'nin birleşmesiyle ulusal diller doğdu. Feodal devletlerin yerini ulusal devletler aldı. Ticaret ve sanayi ile gelişen yeni toplumsal sınıfların çıkarları ile toprak soyluların sahip oldukları ayrıcalıklar ve derebeylik düzeninin özellikleri çatışıyordu. Birinci aşamada kent soylular, kralı toprak soylulara karşı destekleyerek mutlak krallığın kurulmasını sağladılar. Daha sonraki aşamada bu kez kralın yetkilerinin sınırlandırması demek olan anayasal krallık doğdu. Kent soylular yeterince güçlendiklerinde ya doğrudan cumhuriyet rejimi kuruldu ya da krallık İngiltere'de olduğu gibi bir süs olarak korunarak siyasal iktidarın gerçekte halkın oylarıyla belirlendiği rejimlere geçildi. Liberal ideolojiyi incelerken de belirttiğimiz gibi bu ideolojinin temelini oluşturan eşitlik ve özgürlük ilkeleri kent soylu sınıfın gereksinmelerine yanıt olarak doğmuştu. Yasalar önünde eşitliğin gerçekleşmesi toprak soyluların doğuştan sahip oldukları ayrıcalıkları yok edeceği için iki sınıf arasındaki savaşımı kent soyluların kazanmasını kolaylaştıracaktı. Özgürlük de bir yandan eski düzenin eleştirilmesini, öte yandan da yeni düzenin temelini oluşturan düşüncelerin yayılmasını ve toplumsal destek sağlamasını olanaklı kılacaktı. Üç tarihsel deneyin liberal ekonomisinin oluşumunda, biçimlenmesinde önemli rolü var. İngiltere'deki evrim, Amerika ve Fransa'daki devrimler. Üçü de birbirlerini etkilemişler ama tarih sahnesindeki sıralanışın tersine evrensel etkiyi Fransız devrimi yapmıştır. İngiltere'nin bir ada ülkesi oluşunun onun tüm toplumsal siyasal gelişimine damgasını vurduğu söylenebilir. Özellikle ulaşım ve savaş teknolojisinin geri olduğu dönemlerde adayı çevreleyen denizler doğal ve önemli bir savunma silahı oluşturuyordu. Bu ise krala bağlı, büyük ve sürekli bir ordu beslemek gereğini ortadan kaldırmaktaydı. Gerektiğinde toprak soylular askerlerini alıp geliyor, kralınki ile birlikte ülkeyi savunabilecek yeterli bir güç ortaya çıkabiliyordu. 1066'daki Norman istilasından bu yana İngiltere'nin bir daha böyle bir durumda karşılaşmamış oluşu anlamlıdır. Bu doğal savunma ortamının sonucu olarak İngiliz kralları derebeyleri üzerinde tam bir egemenlik kurmakta zorlanmışlardır. Kıta Avrupası'nın benzeri mutlak krallık girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Derebeyler bir araya geldikleri zaman kral karşısında bir güç dengesi oluşturabilmişlerdir. Öte yandan büyük ve sürekli bir ordunun yokluğu, askerlerin siyasal yaşamda önem kazanmasını da önlemiş, sivil otoriteye saygı geleneğe daha çabuk oluşabilmiştir. Tüm bu etkenlerin birlikte İngiltere'deki siyasal yapı değişikliğinin geniş bir zamana yayılarak kıta Avrupası'na göre çok daha yumuşak bir biçimde gerçekleşmesini sağlayabildiğini söyleyebiliriz. Bu göreceli yumuşak geçiş siyasal kültüründe kıta Avrupası'na göre daha yumuşak ve hoşgörülü olmasında etkili olmuştur. İngiliz deneyinin bir başka önemli yanı da din etkisinin yine kıta Avrupası'na göre çok daha az oluşudur. Avrupa'nın tersine din adamları hiçbir zaman parlamentoda ayrı bir güç olarak temsil edilmemişlerdir. Protestanlık yayılırken hemen krala bağlı bir Anglikan kilisesi oluşmuştur. Belki de dinin hep siyasal otoritenin gölgesinde kalmasının sonucu Avrupa'daki kadar sert bir Katolik-Protestan çatışması görülmemiştir. Bu da siyasal çatışmayı yumuşatan, en azından daha da sertleştirmeyen bir etki yapmıştır. Sözünü ettiğimiz denge ve etkilerin ilk somut sonucunun 1215'te tarihli Magna Carta, büyük şart olduğunu söyleyebiliriz. Kabul etmek zorunda kaldığı bu belge, kralın yurttaşların özgürlükleri ve malları üzerindeki keyfi müdahale yetkisini kaldırıyordu. 17. yüzyılda Kral 1. Charles, Avrupa benzeri bir merkezi yönetim kurmayı denedi. Parlamentoya danışmadan İspanya ve Fransa'ya savaş ilan etti. Savaş masraflarını karşılamak için de vergileri artırdı. Bunun üzerine parlamento 1628 yılında haklar bildirisini yayınladı. Bu bildiri ile kralın yetkileri sınırlandırılıyor, kralın yasalara uygun olmadan kimseyi suçlayıp cezalandıramayacağı ve halka karşı orduyu kullanamayacağı hükme bağlanıyordu. Kralın buna karşı sürdürdüğü savaşım, Oliver Cromwell önderliğindeki bir halk ordusunun krala savaş açmasıyla ve 1649 yılında Avam Meclisi'nin kararı ile kralı idam etmesiyle sonuçlandı. 1658'de Cromwell'in ölümüne kadar İngiltere bir diktatörlük dönemi yaşadı. Arkasından idam edilen kralın oğlu 2. Charles adıyla tahta geçti. Onun arkasından tahtı devralan kardeşi 2. James, tıpkı babası gibi yeniden bir mutlak kral gibi davranmayı denedi. Ama parlamentoya karşı verdiği 3 yıllık savaşımın sonunda ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Bu olayın etkisiyle 1689 yılında parlamento ünlü haklar yasasını yayınladı. Artık kral hiçbir yasayı yürürlükten kaldıramayacak, parlamentonun izni olmadan vergi ve asker toplayamayacak, yasal kurallara uymadan hiç kimse tutuklanamayacaktı. Zamanla İngiliz kralları yetkilerini teker teker yitirdiler. Tacını koruyan ama yönetmeyen bir hükümdar durumuna düştüler. Parlamenter rejimlerin cumhurbaşkanlarından pek bir farkları kalmadı. Aynı süreç içinde Lordlar Meclisi'nin yetkileri de Avam Meclisi'ne geçtikçe krallık görünümü altında bir siyasal demokrasi ortaya çıkmış oldu. İngiliz toplumunun tarihsel evrimindeki yumuşak geçişlerin erdemlerini en iyi savunan düşünür Edmund Burke'dir. Mümtaz Soysal, İngiliz gelenekçiliğinin bu kuramcısının düşüncelerini şu birkaç tümce ile çok iyi özetliyor. Modern toplumun gereklerinin yavaş yavaş oluşan bir gelişmeyle yerine getirilmesini çok daha akıllıca bir iş olarak değerlendirir. Değişen koşullar dolayısıyla ödünler verilirken çok önemli bir unsur olan eskilik unsurunun ortadan kaldırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu eski unsurların değeri daha fazladır. Anayasa eskidikçe bu eskilik ona daha çok güç kazandırır. Eskime saygıyı, saygıda sağlamlığı getirir. 1492'de Christoph Kolomb tarafından keşfedilen Amerika kıtasının güneyi 16. yüzyıl başlarında, kuzeyi ise aynı yüzyılın sonlarında Avrupalılar tarafından işgal edilmeye başlandı. İlk sürekli İngiliz yerleşim merkezi 1607 yılında Virginia'da Jamestown adıyla kuruldu. Kuzey Amerika'ya ilk yerleşen göçmenler arasında İngilizler, onların içinde de Püritenler ağırlıktaydılar. Püritenlik, Hristiyanlıkta her türlü yeniliğe karşı katı ahlakçı ama Tanrı önünde eşitlik ilkesi nedeniyle eşitliğe bağlı bir tarikat idi. Zenginliği seçkinlik belirtisi saydıkları için İngiltere'de burjuvazinin gelişmesine ve parlamentonun güçlenmesine katkıda bulunmuşlardı. 1. Charles'ın idamında rolleri vardı. Krala bağlı İngiliz kilisesine karşı oldukları ve görüşlerini İngiltere'de uygulayamayacaklarını anladıkları için Amerika'ya göç etmişlerdi. İngiliz kilisesine karşı oldukları için zamanla İngiliz sömürgeciliğine de karşı çıktılar ve 1776 Amerikan devriminde de rol oynadılar. Sanattan ve eğlencenin her türünden nefret ediyorlardı. 1642'de tiyatroları kapattırdılar. Onların bu ölçüde katı, hoşgörüsüz, ödünsüz olmaları nedeniyle de New England'de laiklik akımı gelişti. Püritenliğin etkisini göz önüne almadan Amerikan devrimini ve Amerikan toplumunun bazı özelliklerini anlamak zordur. Eşitlikçi inançların etkisiyle Kuzey Amerika'daki çoğunluğa dayalı ilk yönetimi kuran onlar olmuştur. Amerika'da siyasal demokrasi Avrupa'daki gibi bir aristokrazi burjuvazinin çatışmasının ürünü olarak doğmadı. Avrupa'nın katı rejimlerinden kaçarak özgürlük düşünceleriyle birlikte bu ülkeye gelenlerin İngiliz sömürgeciliğine karşı baş kaldırmasıyla gerçekleşti. Bir yandan Tanrı önündeki eşitlik nedeniyle doğuştan özgür olduklarına inanan Püritenler, öte yandan kralın ve soylunun bulunmadığı, her gelene kucağını açan uçsuz bucaksız topraklar, ticaret ve sanayinin daha sonraları geliştiği bir tarım toplumunda liberal ideolojinin temel taşlarını oluşturuyorlardı. Halkın seçtiği meclislerle İngiliz kralının atadığı valiler arasında sürekli bir sürtüşme vardı. Sonunda 7 yıl savaşları nedeniyle parasal sıkıntı içine düşen kralın vergileri arttırmasıyla baş kaldırma başladı. İngiltere'ye karşı 1765'te başlayan eylem, 1774'te Philadelphia'da toplanan ülke çapındaki ilk parlamento ile önemli bir aşamaya ulaştı. 19 Nisan 1775'te sömürgeci güçlere karşı ilk kurşun atıldı. Thomas Jefferson tarafından son biçimi verilen bağımsızlık bildirisi ise 4 Temmuz 1776'da yayınlandı. Liberal ideolojinin karşı kurum ve ilkelerini içeren bu bildirinin ilk maddesi, kişiler doğuştan eşit, özgür ve bağımsızdırlar diye başlıyordu. İnsanların doğuştan sahip oldukları ve hiçbir biçimde ellerinden alınamayacağı hakları vardı. İkinci maddede bütün güç halkta toplanır ve halktan gelir deniyordu. Basın ve inanç özgürlüklerine ayrı ayrı maddeler ayrılmıştı. İngiltere'de Cromwell deneyinin etkisiyle 13. maddede şöyle deniyordu. Barış süresince ordular bulundurmak özgürlük için tehlikeli sayılmalı ve bundan kaçınılmalıdır. Ordu her durumda sivil gücün emri altında bulunmalı ve sivil güç tarafından yönetilmelidir. İngiliz ve Amerikan deneyimlerinden sonra patlak veren Fransız devrimi, liberal demokrasinin oluşumu açısından büyük önem taşır. İngiliz devrimi zamana yayıldığı için, Amerikan devrimi ise çok uzaklarda ve farklı koşullarda gerçekleştiği için, Fransız devrimi kadar evrensel bir etki yapamamışlardır. Tipik aristokrasi, toprak soylular, burjuvazi, kent soylular çatışmasının ürünü olan Fransız devrimini hazırlayan koşullar üzerinde uzun uzun durmak gerektiğini sanmıyoruz. Oral Sander'in bir tümcede özetlediği gibi, kral kaynağını ilahi hukuktan alan haklarını, üretici olmayan soylular ve kilise ile işbirliği yaparak despotik bir biçimde kullanıyor. Üretici olan burjuvazi ve köylüleri yönetime karıştırmıyordu. Oysa 1713-1789 yılları arasında Fransa'nın dış ticareti 5 katı artmıştı ve sadece bu gösterge bile Fransız burjuvazisinin gelişmişlik düzeyini gösteriyordu. Ekonomik bakımdan bu ölçüde güçlenen bir toplumsal sınıfı, uzun süre ülke yönetiminden uzak tutmanın olanaksızlığı 1789'da çarpıcı bir biçimde ortaya çıktı. Fransa'nın vergi gelirleri, aristokrasi ve din adamlarının sahip bulundukları ayrıcalıklar yüzünden çok düşüktü. Savaşların getirdiği ek yüklerle krallık bir iflasın eşiğine varmıştı. Kral toprak soyluları toplayarak duruma bir çare bulmak istedi. Bütün topraklardan vergi alınmasına yanaşmayan toprak soylular, çözüm olarak 1614'ten beri toplanmamış olan parlamentonun görüşünün alınmasını önerdiler. Aristokrasinin, din adamlarının ve burjuvazinin temsilcileri, parlamentoyu oluşturan 3 mecliste ayrı ayrı toplanıyorlardı. 5 Mayıs 1789'da toplanan parlamentoda burjuvazi ilk adım olarak diğerlerinin de halk meclisine katılmasını krala kabul ettirdi. 27 Haziran 1789. 9 Temmuz'da ise halk meclisi bir anayasa hazırlamak amacıyla kendini kurucu meclis ilan etti. Kralın karşı çıkması üzerine halk 14 Temmuz'da baskı rejiminin simgesi durumundaki Bastil hapishanesini yıktı. Kral 17 Temmuz'da kurucu meclisi tanımak zorunda kaldı. 4 Ağustos'ta derebeylerin feodal düzende sahip oldukları tüm hukuksal ayrıcalıklar kaldırıldı. Tüm Fransızların yasalar önünde eşitliği kabul edildi. Toprak mülkiyeti sınırlandırılıp, kamu görevlilerinin parayla alınıp satılması yasaklandı. 26 Ağustos'ta ise ünlü İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisi yayınlandı. İnsanlar özgür doğar ve özgür, eşit haklara sahip olarak yaşarlar. Özgürlük, mülkiyet, güven ve baskıya karşı koyma, doğal ve kaldırılmaz haklardır. Her türlü egemenliğin asıl kaynağı halktır. Özgürlük, başkalarına zarar vermeyecek, her şeyi yapabilecek demektir. Her yurttaşın ister kişisel olarak, ister temsilciler aracılığıyla yasa yapılmasına katılma hakkı vardır. Tüm yurttaşlar yasa önünde eşittirler. Yasanın belirttiği durumlar ve öngördüğü yöntemler dışında hiç kimse suçlandırılamaz, tutuklanamaz ve alıkonamaz. Hiç kimse suçtan önce yapılmış ve onaylanmış bir yasadan başka bir yasayla cezalandırılamaz. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü kınanamaz. Her yurttaş bu hakkının kötüye kullanılmış olmanın getireceği sorumluluk kendisine ait olmak üzere dilediği gibi konuşmakta, yazmakta, yayınlamakta özgürdür. Mülkiyet kutsal ve dokunulmaz bir hak olduğu için yasayla saptanmış kamu yararının gerektirdiği bir durumda parasının önceden ödenerek alınması dışında kimsenin mülkiyeti elinden alınamaz. Tıpkı Marx ve Engels'in 1848'de yayınlayacakları Komünizmin Manifestosu gibi bu da liberalizmin manifestosudur. Aradan geçen 200 yılı aşkın süreye karşın önemini koruyan evrensel bir değerler çerçevesi oluşturmaktadır.